Yeni Gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni gün başladı. Saatler 9.05'e doğru ilerliyor. 29 Temmuz 2019 Pazartesi günündeyiz. Programı hazırlayanlar Zeynep Yıldırım, Melda Alpay ve Zeynep Karaışık. Sesimizi sizlere Kemal Öktem ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Güzel, mutlu, sağlıklı bir hafta dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. Yeni güne her zaman olduğu gibi gazetelerde öne çıkan başlıklarla başlayacağız. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan konuğumuz olacak ve başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Ardından yeni günde ekonomi köşemiz var. Geçtiğimiz hafta ekonomide yaşanan son gelişmeleri de Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Yeni günde hava durumu var. Saatler onu gösterdiğinde ardından bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ve son bölümde de akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile birlikte dış siyasette yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, gazetelerin ilk sayfa haberleriyle başlıyoruz. Bugün başlıklarına bakacağımız ilk gazete Milat. Biz onaylamadıkça Rumların münhasır ekonomik bölge anlaşmaları geçersiz, Türkiye'siz asla. Arkasına Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni alan Rumların imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarının geçerliliği yok. Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye onaylamadıkça münhasır ekonomik bölgeler çöp hükmünde. Çözülme hızlandı. Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken kaçışların arttığı örgüt hızla çözülmeye başladı. 2017'den bugüne 408 terörist teslim oldu. Gazete turumuzu Milliyet'te devam edelim. Süper Sazan'a süper ilgi. Malezya Başbakanı Türkiye'de üretilen spor otomobil Onuk Sazan'a büyük ilgi gösterdi. Yerli oto için yardımcı olabileceklerini söyledi. MGK'da gündem Fırat'ın doğusu. Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatın masaya yatırılacağı kritik Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan son hazırlıklar ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın Komuta Akademisi kurul üyelerine olası operasyonla ilgili sunum yapacak. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü pençe harekatı devam ediyor. İçişleri açıklamasına göre yurt genelinde dünkü operasyonlar biri turuncu kategoride aranan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Erken seçim çağrısı yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayının son gününde soruları yanıtladı. Erken seçim çağrısı yapmayacaklarına dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye ekonomik bunalımdan geçiyor, bu ortamda seçime gitmek doğru olmaz," dedi. Hürriyet gazetesinin başlıkları da şöyle, öldüresiye vuruyordu. Rize'de yolda yürüyen Rabia T'yi döverek bayıltan Besim Güngör'e müdahale edip genç kızı ölümden kurtaran Hakan Kurdal dehşet anlarını Hürriyet'e anlattı. Haberin ayrıntılarını Hürriyet gazetesinde bulabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Emisyon tartışması, Sanayi Bakanlığı çevreye daha az zararlı motor üretiminin 1,5 yıl daha ertelenmesini internet sitesinde yaptığı duyuruyla tartışmaya açtı. Bakanlık, Otomotiv Sanayi Derneği üyesi bazı firmaların daha önce 1 yıl ertelenen yeni emisyon müktesebatına geçişi 1,5 yıl daha ertelemek istediklerini duyurdu. Firmalar 1 yıldır Avrupa'ya ihraç edilen araçlarda yeni faz motor üretiyor, firmalar iç pazardaysa eski faz motorları satmak istiyor. Ekim'de vizesiz Avrupa atağı. Vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66'sını yerine getiren Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte bu konuda ciddi bir atağa hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs'ta vize serbestisi sürecinde 72 kriterden yerine getirilmesi gereken 6'sı ile ilgili adımlar atılsın talimatını vermişti. Bu talimatın ardından başlayan çalışmalarda ciddi ilerleme sağlandı. Eksik kalan kriterlerin önemli bölümü AB ile müzakere edilebilecek düzeye getirildi. Yoğun bakımda tedavi sürüyor. Kuşadası'ndaki yazında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt nakledildiği İstanbul'da yoğun bakıma alındı. Hastanede yapılan açıklamada beyninde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır denildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 52 günde bitirilmesi planlanan asfaltlama çalışmaları 31 günde bitti. Köprü dün ulaşıma açıldı, 21 gün erken bitti. Viyana'ya İran şoku. İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın taraf ülkeleri Viyana'da toplanırken Tahran'dan kritik bir açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Arak nükleer reaktörünün yeniden faaliyete gireceğini ve anlaşmadaki taahhütlerin adım adım azaltılacağını söyledi. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Yeni Şafak, algı operasyonlarına karşı gerçekleri anlatılacak teşkilata Suriyeli talimatı. 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye bir yandan mülteci karşıtıymış gibi gösterirken diğer taraftan Suriyelilere karşı düşmanlık körükleniyor. AK Parti yönetimi Ankara'da toplanan il başkanlarına vatandaşlara ulaşıp kara propagandaya karşı Suriyeli misafirlerle ilgili gerçekleri anlatma ödevi verdi. PKK'dan Fırat infazları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusu kararlılığı terör örgütü PYD ve PKK'yı telaşlandırdı. Yüzlerce eve baskın düzenleyen teröristler, sivilleri zorunlu askerlik adı altında örgüte katmaya çalışıyor. Rakka, Tapka, Ayn İsa, Deir ez-Zor'dan sınır hattına gelmeyi reddeden Arap kökenli 11 teröristin infaz edildiği belirtiliyor. Bunlar arasında Deir ez-Zor'un 2 numaralı ismi Yasir el-Dahli de var. Yeni Şafak'ta devam ediyoruz. Yaşta terfiye ankesör kriteri. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirleneceği Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos'ta toplanacak. Listeler çalışılırken özellikle FETÖ bağlantıları inceleniyor. Bunun için Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ankesör soruşturmalarını yürüten savcılarla görüşmeler yapılıyor. Başsavcılıkların üzerinde titizlikle durdukları ankesör soruşturmalarında operasyonlar henüz tamamlanmadı. Bağlı oldukları hücreyi deşifre eden itirafçıların isimlerini verdiği birçok örgüt üyesi hakkında da henüz işlem yapılmadığı biliniyor. Yaştaki terfilerde de ankesör kriterinin önemli olacağı belirtiliyor. Başlıklarına bakacağımız gazete Star, sömürüye karşı ümmet birliği. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin yerli ve milli atılımlarıyla ortaya koyduğu dik duruş örnek oldu. Malezya ve Pakistan'ın da katılımıyla İslam dünyasının sömürgecileri karşı harekete geçildi. Fransa teröristleri uzun metrajlı aklamaya çalıştı. Suriye'de sivilleri katledip çocukları kaçıran terör örgütü YPG-PYD, Fransızların çektiği filmde özgürlük savaşçısı gibi gösterildi. Erbil'de diplomat suikastçı alarmı. Türk diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırıya düzenleyen birinin Siyoko Baki Abdülkerim olduğu belirtildi. Abdülkerim'in fotoğraflarını da paylaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyeti saldırganın tüm birimlerce arandığını duyurdu. Akdeniz'de oyun kurucu Türkiye. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ile ilgili kararlı tutumu bölgede dengelerin değişmesine neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Lübnan, Suriye, Libya ve İsrail'in Doğu Akdeniz'i oldu bittiye getirmek amacıyla ittifak kurdu. Türkiye ise sondaj gemilerini Akdeniz'e gönderdi, havadan ve denizden bölgeyi ablukaya aldı. Akşam gazetesinin başlıklarına bakalım. Kredi faizlerinde indirim bekliyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararı sonrası tüketici kredilerine yönelik beklentiler iyice arttı. Ülke basını ziyarete geniş yer ayırdı. Türkiye, Malezya ilham oldu. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Ankara ziyaretiyle ilgili basında çarpıcı yorumlar yer aldı. Malay Mail, Malezya büyük kardeşini bulmuş olabilir, Türkiye sayesinde ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz diye yazdı. Sırada Türkiye Gazetesi var. AK Parti mülteci gerçeklerini anlatacak dersimiz Suriyeliler. Suriyeli'ye sınavsız üniversite, maaş ve TOKİ'den ev gibi yalanlar yeniden piyasaya sürüldü. Türkiye sığınan milyonlarca mülteci üzerinden AK Parti'ye yönelik algı operasyonu yürütülüyor. İl başkanları toplantısında bu konu gündeme geldi. Halk arasında yanlış bilgiler paylaşıldığı ve bunların ağızdan ağza yayıldığı vurgulandı. İl başkanlarına gerçekleri vatandaşlarımıza anlatın talimatı verildi. Dünya Gazetesi'ndeyiz. Konkordato'da Avrupa Birliği'nin yöntemi uygulanmalı. Konkordato ilan edip devlet garantisindeyim diyerek lüks yaşantısını sürdürenlere iş dünyasından itiraz var. Asgari ücretin 2000 TL olduğu yerde 2 milyonu ev satılmaz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamalarına yer verilmiş. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Diriliş Postası, bağımsızlık zırhı altında operasyon dönemi sona ermeli. Merkez Bankası'nın bağımsızlık zırhı altında halka rağmen aldığı kararlar siyasi süreçlerinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi dururken faiz lobisinin ekmeğine yağ sürüyor. Türkiye'de merkezin faiz lobisini üzen son kararı da gösterdi ki bu kurumun halkın menfaatleri doğrultusunda milli iradeyi temsil eden hükümet tarafından yönetilmesi gerekiyor.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT Haber Merkezi'nden Belgin Aydın telefon hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydınlar, kolay gelsin.
Ankara gündeminde neler var? Siyasilerin programlarına dair öne çıkan detaylar neler? Sizden dinleyelim.
Hemen aktaralım başlıkları. Ankara'nın gündeminin hafta başında yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olacak bugün. Orada temasları var. Eski meclis başkanlarından Ferruh Bozbeyli'nin vefatı nedeniyle meclise bir tören düzenlenecek. Bu töreni siyasi parti liderlerinin de katılım göstermesi bekleniyor. Yine meclis başkanının da katılım göstermesi bekleniyor. Öte yandan şehit ailelerinden Anayasa Mahkemesi'ne bir tepki var. Anayasa Mahkemesi Barış Çın akademisyenler inisiyatifin adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti. Şehit aileleri bu kararı protesto etmek için Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir açıklama yapacaklar. Bu açıklamanın detaylarını da takip edeceğiz. Toplu sözleşme dönemi var, bilindiği gibi. Görüşmeler 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. 3 milyon memur ve 2 milyon 200 bin memur emeklisinin gözü bu toplu sözleşmelerdi. Bu görüşmelerin de 1 Ağustos'ta başlanacağını hatırlatalım. Buna dair gelişmeleri yine Ankara gündeminden takip edeceğiz.
Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Zilan. Günaydın efendim.
İyi yayınlar, günaydın.
Evet, Suriyelilere yönelik algı operasyonları hız kazandı. Hafta sonunda gelişmeleri de takip ettik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da açıklamaları var. Buna dair gelişmeler neler? Sizden deneyelim isterseniz. Sınavsız üniversite, maaş ve TOKİ'den ev gibi bir takım yalan haberler var ve bir de algı operasyonları yürütülmeye başlandı. Gelişmeler nedir?
Evet, Sayın Soylu hafta sonu Maraş'ta bazı kampları dolaştı. Aslında Sayın Soylu bir süredir zaten Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalar yapıyor. Fakat yani şunu söyleyelim, Türkiye'de şu anda 4,5 milyonu aşkın Suriyeli var. Bu da sayısal olarak Türkiye'nin aslında %5'inden fazla, %6'sına yaklaşık tekabül ediyor. Yani Türkiye'de şu anda nüfus olarak nüfusun %6'sı Suriyeliler. Şimdi tabii aslında bu Suriyelilerle ilgili Türkiye'de oluşan da bir kanaat var. Maalesef algılar olguya da dönüşüyor. Bunun önüne geçmediğiniz zaman bu algı zamanla artık algı olmaktan çıkıyor ve bir kabule dönüşüyor. Tabii olguya dönüşüyor. Bunun zamanında müdahalesi olmalı ve doğru bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bütün her şeyde böyle. Sadece bu Suriyeliler meselesinde değil. Çünkü çağımız artık algı üzerinden operasyonların yapıldığı bir çağ. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekir. Şimdi Suriyeliler meselesinde birçok çarpık haber dolaşıyor. Yani mesela biz de çok duyuyoruz etrafımızda. En büyük şeylerden bir tanesi Suriyelilerin üniversite sınavsız geçtiği. Yani üniversiteleri bunlar sınavsız yerleşiyor. Ve vatandaş haliyle şunu söylüyor. Ya bizim çocuğumuz şu kadar çalışıyor, şu kadar çalıştı, dershaneye gitti, şunu yaptı, bunu yaptı ve şu kadar puan almasına rağmen üniversiteye yerleşemedi ama Suriyeliler hiçbir şey yapmadan tabii yani istediği bölüme de bir de giriyor vesaire. Hı hı. Tıp okuyan tıbba giriyor, işte mühendislik okuyan mühendisliğe giriyor falan gibi. Şimdi bu her yerde yayılmış bir şey. Yani siz ne derseniz deyin, vatandaş buna inanmış durumda ve vatandaş şu anda Suriyelilerin üniversiteye sınavsız yerleştirildiğini düşünüyor. İki, mesela yalanlar, en büyük yalanlardan benim de çok duyduğum, muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Sağlık hizmetlerinden olabildiğince ucu açık bir şekilde ve her şeyle faydalandı. Tabii hiçbir bedel ödemeden, hiçbir karşılık olmadan, o tabiri caizse tırnak içerisinde onlar da elini kolunu sallaya sallaya istediği hastaneye gidip istediği şekilde muayene oluyor ve bu hizmetten faydalanıyor. Bu da mesela doğru şeylerden birisi değil. Hatta ben bunu da mesela çevremden çok duymuşumdur. Özellikle sağlık kuruluşlarında sağlık kuruluşlarına gittiğiniz zaman bunu duyuyorsunuz. Diyorlar ki onlar sıra bile beklemiyor. Onların geçiş üstünlüğü var. Hani şeyde hastanelerde bazen çocuklara ve yaşlara bir geçiş üstünlüğü olur. Sırada onlara öncelik verilir. Bu öncelikli hastalar arasında Suriyeliler de var deniyor. Hı hı. Benim bizzat mesela şahit olduğum bir şey. Kısaca söyleyeyim. Bir gün bir hastanede sıra aldık poliklinikte. Bekliyoruz. Orada bir bizden sonra gelen bir yaşlı amca bizden önce girdi. Çünkü onun önceliği vardı. Bir de sırada şey var. Görüyoruz orada Suriyeli bir isim var. Yani isminden biliyoruz Suriyeli olduğunu. Arapça isim, soy isim. Sonra girdi o Suriyeli. Girdikten sonra kısa bir süre sonra bir şey oldu. Yani bir konuşma vesaire bekleyenler arasında şey oldu. İşte bak onlar bizden önce giriyor. Onların önceliği var. O işte yaşlılar gibi, çocuklar gibi onlar da önce giriyor falan. Bu Suriyelilerle ilgili falan işte bildiğimiz öyküyü konuşmaya başladılar. Yani dolayısıyla Suriyelilerin hastanede bile öncelikle hasta olduğuna dair, geçiş üstünlüğü olduğuna dair bir şey var. İşte TOKİ'den ev dağıtılması vesaire, ya onları artık hani saymıyorum. Bir sürü bu konuyla ilgili şey var, algı var. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Yani bu toplum, Türkiye toplumu Suriyeliler meselesinde Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha ayrıcalıklı olduğunu, daha onlara karşı bir kayırmacılık yapıldığını, çünkü böyle değerlendiriyor onları yani, ve dolayısıyla kendilerinin mağdur olduğunu düşünüyor. Şimdi toplum buna inanmış durumda. Sizin siyaset kurumu olarak ve iktidar olarak bununla bir mücadele yöntemi geliştirmeniz gerekiyor. Yani siyaset kurumu bu konuyla ilgili politik ortaya koymalı, çünkü vatandaş aynı zamanda bundan rahatsız. İktidar da böyle bir yanlışa nasıl düşüldüğünü ve bu algının nasıl bir olguya dönüştüğü hususunda bir düşünce sistematiği geliştirmeli ve bir pratik ortaya koymalı. Yoksa bu giderek şiddete dönüşür. Yani sosyoloji böyledir. Şimdi sonuçta vatandaş şunu düşünüyor. Yani bir pasta var ve bu pastanın yarısından fazlası onlara gidiyor hak etmedikleri halde. Yarısından azı bana düşürüyor. Dolayısıyla Suriyeliler olmasaydı bu pastanın tamamı benimdi gibi düşünüyor halk. Şimdi siz bununla mücadele etmezseniz bir süre sonra bu paylaşım nedeniyle yani bu adaletsiz tırnak içerisinde paylaşım nedeniyle bir kaos çıkar ve bir şiddet doğar. Yani bütün toplumsal süreçlerde bu böyledir. Yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil, insanın doğası böyledir. Dolayısıyla bu şiddete dönüşür, nefrete dönüşür, ırkçılığa dönüşür. Bunun önünü almazsanız ve bu kötü bir noktaya gider ülke için. Şimdi Türkiye'de aslında bu konuda biraz geç kaldı ve Suriyeliler hususunda bir ırkçılık da var. Yani bunun da hakkını tespit edelim. Türkiye'de giderek artan, dozu giderek artan bir ırkçılık ve bir yabancı düşmanlığı. Yani ki biz bunu Avrupa'da olduğu için çok eleştiriyoruz. Yani Avrupa'daki aşırı sağın göçmenlere karşı, yabancılara karşı ve mültecilere karşı takındığı siyaset, o ırkçı siyaset, dışlayıcı siyaset bizi rahatsız ediyor. Yani mesela bizim de gurbetçilerimiz yaşıyor da, bizim de vatandaşlarımız yaşıyor. 5 milyon, 5,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var Avrupa ülkelerinde. Şimdi onlara karşı tutuma da biz karşı çıkıyoruz ve bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Şimdi Türkiye toplumunda da buna dönük bir eğilim olduğunu ve bu eğilimin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda işte geçtiğimiz günlerde sizin de az önce okuduğunuz manşetlerde hem Yeni Şafak'ın hem Türkiye Gazetesi'nin manşetinde bu konu var. Bunun topluma anlatılması hususunda AK Parti teşkilatlarına görev verilmiş. Bence bu aynı zamanda iktidar politikası da olmalı ama bunun siyasi faturasını en çok AK Parti aldığı için AK Parti bunu siyaseten de teşkilatları aracılığıyla bilinçlendirme yoluna gidiyor. Bu doğru ama iktidarın da aslında benzer bilinçlendirme, kamu spotu olur vesaire olur. Yani bunun aydınlatılması gerekiyor. Şimdi bu konuyu uzatıyorum çünkü çok önemli bir konu. Türkiye'nin, bakın ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bir anket vardı. Çok ilgimi çekti benim. O anket şuydu. Türkiye'de sizce sorun, Türkiye'nin sorunu nedir? Şimdi bu anketlerde yıllardır Türkiye'de birinci sırada terör çıkar. Bazen ekonomiyle yer değiştirir. İkinci sıraya terör gelir. Terör meselesi gelir. Birinci sıraya ekonomi gelir. Ya da tam tersi olur. Ama 1 ve 2 genelde ekonomi ve şeydir. Siz söyleyin. Terördür. Mücadele. Şimdi son 2 yıldır ama son 1 yılını net biliyoruz. Birinci sırada Suriyeliler var. Şimdi bu Türkiye'nin bütününü oluşturuyor. Yani Türkiye'de sorulduğu zaman Türkiye'nin sorunu nedir sizce sorusunun cevabı birinci sırada Suriyeliler var. Şimdi bu büyük bir kriz. Yani dolayısıyla bunu konuşmak durumundayız. Yani buna vakit ayırmak durumundayız. Bu demin saydığım Suriyelilerle ilgili ortaya atılan ve hani Nasrettin Hoca gibi işte gölün maya çaldığını kabul etmemiz, maya tuttuğunu kabul etmemiz ve bunun üzerinde bir yalanlarla ilgili, bunun aslında doğru olmadığı ile ilgili bir ortaya ciddi bir projeksiyon koymamız lazım. Yoksa bunun ben Türkiye ileride daha farklı sonuçlar getirebileceğini, çünkü kuşak yetişiyor bir de burada. Yani ya şu anda Suriye, Türkiye'de doğan 1 milyona aşkın Suriyeli var. Yani 1 milyona ya yakın ya aşkın Suriyeli var. Onlar Türkiye'de doğdular. Dolayısıyla bir kuşak evrimi de söz konusu. Bunların adaptasyonu, bunların Türkiye'deki hayatının yani ülke bütünlüğüne zarar vermeyen bir noktada olması ve onların bütün güvencelerinin sağlanması hususunda Türkiye'nin ciddi şeyler ortaya koyması gerekiyor. Son olarak bu meseleyi kapatmadan şuna da değineyim. Bakın Türkiye biraz ekonomik olarak hani göstergeler açısından söylüyoruz bunu, işte işsizliğin vesairenin arttığı bir dönem, biraz ekonomik durgunluğun olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi insanlar paylaşımda bulunurken cebine de bakar. Yani insanın doğası böyledir. Şimdi bizim neden bugün daha çok ses çıkıyor Suriyelilerle ilgili? Çünkü bir ekonomik daralma da var. Yani işsizlik var. Dolayısıyla İşsizlik olduğu zaman paylaşım daha zorlaşır. İşsizlik olduğu zaman bölüşmek, paylaşmak daha da zorlaşır. Ekonomi kötüye gittiği zaman da bu böyledir. O yüzden de bu doğru ilişkilidir. Fakat şunu da söyleyelim, yani bu konuda biz de şey yapmamamız gerekiyor. Yani evet, biz işsizlik meselesini söylüyoruz. İşte bak, biz işsizlik, bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz işsizken Suriyeliler da geldi. Dolayısıyla bizim işsizliğimiz arttı diyoruz, ama şunu da söyleyelim. Yani doğru konuşalım, eğri oturalım. Birçok Suriyeli de biz 800-900 TL'ye çalıştırıyoruz. Yani insan gücü diyoruz, işsizlik diyoruz, ama yani Suriyelileri siyasal istismar hususunda veya sosyal istismar hususunda da bizde de günah var. Yani birçok Suriyeli şu anda merdiven altında sigortasız çalıştırıyoruz ve çok düşük ücretlere de çalıştırıyoruz. Yani bu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Bunu da es geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
Efendim, Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat da masaya yatırılacak. Kritik Milli Güvenlik Kurulu'na dair neler bekleniyor acaba? Aynı zamanda yaşta da terfiye dönemine başlandı. 1 Ağustos tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşecek. Listeler çalışılırken tabii ankesör kriteri de konulmuş. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ankesör soruşturmasını yürüten savcılarla da görüşmeler yapılıyor. Bu iki gelişmeyi nasıl değerlendirmek lazım?
Evet, ankesör krizi yani ya da soruşturması diyelim. Şimdi bu konuyla ilgili kapsamlı bir operasyon yapılmadığını biliyorum ben. Yani bunun teknik çalışması, savcılık soruşturması kısmı büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bunda çok ciddi tespitler de var bildiğimiz kadarıyla. Fakat bununla ilgili operasyon, tutuklama vesaire henüz tam olarak gerçekleşmedi, tamamlanmadı. Dolayısıyla yaştaki terfide bu tip sızıntıların, yani bu ankesör soruşturması kapsamına girecek kişilerin de tespiti ve bunların yaştan önce bildirilmesi hususunda bir çalışma yapılıyor. Bu önemli, çünkü ben hatırlıyorum 15 Temmuz işgal girişimi yapılmadan önce yaş konuşuluyordu. Yani Fethullahçı terör örgütü mensuplarının işte YSK'daki temsilcileri, elemanları bir şekilde yaşta terfi etmeyi de düşünüyordu. Yani sonuçta bu iş biraz yukarı tepe noktalarını, önemli kritik yerleri ele geçirme hususu. Yani paralel devlet yapılanması dediğimiz şey de bu tam olarak. Dolayısıyla yaşta bence 15 Temmuz işgal girişimindeki o kararlılık halen devam ediyor. Çünkü belki de bu darbenin nedenlerinden bir tanesi de oydu. Yani yaşta hiçbirisi terfi edilmeyecekti ve bunu gördüler belki de. Çünkü Temmuz'da oldu, 15 Temmuz diyoruz. Ağustos'ta da yaş vardı. Dolayısıyla bu yaşta bu tip kriterlerin ortaya konması, işte ankesör kriterinin ortaya konması bence önemli. Çünkü yani herhangi bir yere yaslanmış bir terör örgütüyle bağlantısı olan, özellikle Fethullahçı terör örgütüyle bir iltisakı olan, ilişkisi olan kişilerin tespiti son derece önemli. Bunların bir üst makama geçmesi veya işte geçmesini engellenmesi hususunda irade koymak önemli. Bu da onlardan bir tanesi. Fırat'ın doğusu meselesi aslında epeydir gündemimizde. Biliyorsunuz Amerika Suriye temsilcisi Türkiye'deydi. Bununla ilgili hem gerek Dışişleri Bakanımızla gerek Milli Savunma Bakanımızla toplantılar yapıldı. Hem askeri hem de siyasi tarafı bu meselenin konuşuldu.
Güvenli bölge konusu.
Tabii hem güvenli bölge konusu, zaten güvenli bölge hususu Türkiye'nin uzun süredir bütün dünyaya söylediği bir husus ve o zamanlar reddedilen, bunun olmayacağı söylenen, bu teklifi reddedenler ve bunun gerekçesini ortaya koyanlar bugün aslında güvenli bölgenin ne kadar rasyonel bir şey olduğunu söylüyor ve gerekli bir şey olduğunu ortaya koyuyor ki güvenli bölge gerçekten sadece Türkiye için değil aslında Avrupa'nın güvenliği için de gerekli bir husus. Bunu yeni görüyorlar. Türkiye aslında o zamandan beri söylüyor bunu. Hem insani açıdan söylüyor hem diplomatik açıdan söylüyor Türkiye. Çünkü güvenli bölge oluşturduğunuz zaman uçuşa yasaklıyorsunuz orayı ve insanların aslında can güvenliğini de sağlıyorsunuz. Yani bunu görmedi Avrupa. Bunu görmediği için de bir sürü göç dalgası oldu ve bunun maliyetine de razı olmadı, rıza göstermedi. Nitekim biliyoruz yani birçok ülke kapılarını kapattı Suriyeli mültecilere. O yüzden 4,5 milyon Suriyeli'ye kucak açtı Türkiye. Yani aslında Türkiye insani görevi de tek başına üstlendi. Yani her ne kadar bunun maliyeti konuşuluyorsa da Türkiye'de aslında bunun ne diyelim... İnsani tarafı da var. Yani Türkiye aslında bununla gurur da duymalı. Yani Avrupalıların işte o zenginliğiyle, gayri safi milli hasılasıyla, büyüklüğüyle övünen bütün ülkeler sınıfta kaldı. Yani Almanya, Fransa, işte dünyanın süper güçleri diye caka satan ülkeler.
Hükümetleri bile devirdi. Çok büyük.
Tamamı sınıfta kaldı. Sorunlar yaşadılar. 10 tane, 20 tane mülteciden bahsettiler. Hı-hı. Birisi dedi ki ben 184 tane mülteci alabilirim. Öbürü dedi ki 200 tane en fazla alabilirim ve bunlar aslında dünyaya yön veren ülkeler güya. Fakat bütün Avrupa'nın aldığı mültecilerin bilmem kaç katını Türkiye aldı ve Türkiye şu anda bir 4,5 milyon insanı, ben altını çiziyorum, Suriyeli'den ziyade insanı kucaklıyor ve onlarla ekmeğini bölüşüyor. Bu bence çok önemli. Dolayısıyla bu Fırat'ın doğusu meselesi, yani bunun bütünlüklü bir şekilde, yani bütün yönleriyle konuşulması. Çünkü orada bir sürü taraf var. Yani El-Nusra'yı konuşuyoruz, işte IŞİD'i konuşuyoruz, ne bileyim Suriyeli muhalifleri konuşuyoruz, PYD'yi konuşuyoruz, Amerika'nın PYD desteğini konuşuyoruz ki Türkiye'nin birçok bilinmeyen mi, ya daha doğrusu birçok bilinenli denklemde masada oluşu ve bu masada aslında oyun kurucu oluşu bence çok önemli. Özellikle bizim sınır güvenliğimiz açısından. Bu önümüzdeki günlerde bence Türkiye'nin lehine birçok gelişme olacağı da görüşülüyor. Özellikle Suriye temsilcisinin yapmış olduğu görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler bize bu sonucu gösteriyor.
Evet, o yüzden de James Jeffrey ile diplomatik masada bir sonuç elde edilemezse askeri seçenekte masadaki yerini koruyor.
Bu önemli bir hatırlatma. Ben bunu kaçırdım. Yani Jeffrey ile yapılan görüşmede hatırlarsanız bu görüşmeden sonra hem Dışişleri Bakanı hem de Milli Savunma Bakanı aslında kritik açıklamalar yaptı. Dedi ki bu Jeffrey ile biz bu görüşmeyi yaptık. Amerika tarafı sanki sıcak bakmıyor ama biz bununla kararlıyız dedi. Neyde kararlı olduğunu söylüyor Türkiye. Türkiye Amerika aslında kabul etse de etmese de bizim için seçenek budur. Biz bunu uygulayacağız. Yani biz bu operasyonu yaparız siz kabul etmezseniz dedi.
Sabrımız taştı derdi. Tabii. Nokta kondu aslında.
Yani aslında Türkiye kararlılığını göstermiş oldu Türkiye. Burada seçim yapması gereken Amerika'dır. Amerika işte uzun yıllardır müttefiklik ilişkisi yürüttüğü Türkiye ile mi beraber olacak? Yoksa illegal yapılarla mı beraber olacak? Bence kararını vermeli Amerika.
Dün yaşanan bir gelişme vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yeniden yaptırımları devreye soktuğu nükleer enerji güvenliği vardı İran'la yaşanan. Mayıs ayı başında bir takım yükümlülükleri askıya alacağını açıklamıştı. Ve taraflar da dün bir araya geldi Viyana'da, Avusturya'nın başkentinde. Nasıl bir sonuç çıktı, resmi bir açıklamada gerçekleşmedi henüz.
Bugün İran'da bir şey vardı, bir açıklama vardı. Ya da işte basının kulislerden aldığı bilgi de olabilir bu. Tam olarak emin değilim. Fakat şu, yani İran nükleer kurumu başkanının buradan, yani bu anlaşma çerçevesinde İran tarafına düşen yükümlülükleri hızla yerine getirme hususunda bir çalışma yapıldığı, hatta bununla ilgili sona gelindiğiyle ilgili bir haber vardı. Ya burada ben biraz psikolojik bir atışma olduğunu düşünüyorum. Yani öteden beri aslında bu İran nükleer kriziyle ilgili, İran'ın bu nükleer ya da işte uranyum zenginleştirmesi gibi Haberlerde bir Amerika ile Avrupa ile bir şey oldu. Hatta Amerika'nın uzunca bir süre saldıracağı falan söylendi. Aslında ben bunun bir psikolojik savaş olduğunu düşünüyorum. Yani buradan böyle fiziki bir savaş çıkacağını zannetmiyorum. Yani Amerika'nın İran'da ne olduğunu çok iyi bildiğini, İran'ın da aslında bunu açık bir şekilde söylediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben buradan yani bir şey çıkmaz diyorum. Yani sonuçta İran'ın nükleer gücü ortada. İsrail'in de nükleer gücü ortada. Aynı coğrafyada yaşayan iki ülkeden bahsediyoruz. Bir tarafa nükleerin olsun, bir tarafa nükleerin olmasın deyip kötü bir hakemlik yaparsanız bunu kimse de kabul etmez zaten.
Evet. Nükleer anlaşma çıkması devam ederken ABD ile İran arasında Körfez'de de aslında tansiyon haliyle sıcak ve iyice arttı. Evet, İngiltere ile İran arasında bir tanker krizi yaşanıyor. Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirini korsanlıkla suçluyorlar. Gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım? Bir İngiltere bandıralı da petrol tankerini alıkoymuştu. Bunu da hatırlatalım.
Valla İngiltere de şey yaptı. Yani Hürmüz Boğazı'na şimdi yolda zannedersem çok az bir mil kaldı. O da boğaza ulaşmak üzere. İngiltere bir savaş gemisi
savaş
gönderiyor.
Savaş gemisi oluyor. Evet.
Gönderiyor değil, gönderdi. O artık o tankerlerin geçişine eşlik edecek. Bu da bir sıcak temastır aslında aynı zamanda. Yani İran bir alıkoymuştu bir İngiltere bandıralı bir gemiyi. Ama bu artık kolay olmayacak. Yani İngiltere tabiri caizse masada, poker masasındaki elini yükseltti. Yani restti bu aynı zamanda. Dolayısıyla şimdi İran buna nasıl bir cevap verecek? Yani şimdi bu savaş gemisiyle, yani bu eşlik eden o geçişleri sağlayan gemilere eşlik eden savaş gemisine de mi müdahale edecek İran? Kolay olmayacak tabii bu. Yani buna benzer bir girişim artık bir farklı bir sonucu olur bunun. Dolayısıyla şunu söyleyelim, önümüzdeki günlerde Hürmüz'de sıcak gelişmeler bizi bekliyor. Bu bir krize de dönüşebilir. Ama bu diplomasiyle de çözülebilir. Fakat görünen o ki her iki taraf da biraz gücünü göstermeye çalışıyor. Yani bir savaş gemisi geldi. Muhtemel İran da buna bir cevap verecek başka bir askeri disiplinle.
İngiltere Avrupalı ortaklarını da davet etti mesela. Bölgede deniz taşımacılığını güvence altına almak istediklerini açıkladı. Biraz daha elini güçlendirmek istiyor sanki.
Taraflar bence şey yapıyor. Bütün kozlarını oynayacak ama günün sonunda diplomasi kazanacak diyorum ben.
Evet. Değerlendirmek istediğiniz başka bir konu başlığı var mıydı acaba gündeme dair?
Yok şey yani birkaç işte bir belki şeyi söyleyeyim. Bir hasta şu an tedavide, onu belki tekrar hatırlatmakta fayda var. Çünkü büyük Genelkurmay Başkanımız
Büyükanıt
şu an o tatildeyken şu anda bir hastaneye kaldırdı İstanbul'da. Tedavi görüyor, kendisine geçmiş olsun diyelim. Bir vefat haberimiz var. Bu vesileyle sizin de aracılığınızla Allah'tan rahmet dileyelim. Eski meclis başkanımız hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Son bir şey daha var. Bu Suriyeliler hususunda birkaç gündür yani bir hatırlatma veya bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir, çok ciddi yalan haberler bir yerlerde kurgulanmış video haber olarak aslında başka ülkelere ait. Fakat Türkiye'de oluyormuş gibi sanki birileri bir halkı da sistematik biçimde tahrik ediyor. Ben en azından bunu gördüm yani. Bu çünkü o videolar Türkiye'ye ait değil, Türkiye'deymiş gibi işte Arap videoları vesaire. Herkes yani kamuoyu önüne gelen bilgiye ya da önüne konan bilgiye, habere hemen inanmasın. Bence onu bir kere en az araştırmaya çalışsın, ondan sonra doğruluğuna inansın. Çünkü şu anda algı operasyonu yapılıyor Türkiye'de. Herkes dikkatli olsun bence.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız ve yorumlarınız için Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan'dı konuğumuz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Türkiye'deki son gelişmeler yeni günde.
Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.
Günaydın.
Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşacağız elbette. Geçen hafta çünkü yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indiriminin büyüklüğü ve piyasalara etkisi de merakla bekleniyordu. Para Politikası Kurulu 425 baz puan indirime giderek politika faizini %19.75'e düşürdü. Son açıklanan Merkez Bankası faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Uzunca bir süreden bu yana aslında Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda alınan kararları biliyorsunuz tartışma konusuydu. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında ön plana çıkan konulardan bir tanesi, hem de reel sektörün uzunca bir dönemden bu yana bir isteği vardı. Çünkü finansman maliyetleri aşırı derecede yükselmişti ve bunun başta inşaat olmak üzere reel üretim yapan sektörlerde çok büyük olumsuz etkileri vardı. Böyle bir atmosferde Merkez Bankası'nın para politikası kurulunu bekliyorduk. Açıkçası hatırlayacağınız üzere Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ve yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasıyla beraber çok kısa bir belirsizlik süreci yaşanmıştı. Hani içeride her şey aslında biliniyordu ama dışarıda hani dış ekonomik basından bahsediyorum. Ne olacağına ilişkin ufak bir belirsizlik yaşanmıştı ama para politikası kurulu da çok yakındı. Ve süreç hızlı bir şekilde yönetilmiş oldu. Banka içerisinde biliyorsunuz çeşitli yeni düzenlemeler var. Bazı görevden alınan isimler var, yeni atananlar var. Orada bir yapılanma devam ediyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylemişti biliyorsunuz. Buranın yeniden bir organizasyonu gerekiyor demişti. Şimdi bir taraftan o devam ediyor. Şimdi o devam ederken de bir para politikası kurulu kararıyla karşı karşıya kaldık. Piyasa beklentisi. Açıkçası piyasa dediğimiz şey nedir tam onu da biraz açmak lazım. Piyasa işte yerleşik algıyla, aslında bu doğru bir algı değil, İşte sadece döviz fiyatları ile ilgilenen, borsanın endeks seviyesiyle ilgilenen ve faiz oranıyla ilgilenen bir kesim var. Ve bunlar kendini piyasa olarak adlandırıyor. Oysa piyasa bu değil. Piyasa aslında reel sektördür. Reel sektörün ihtiyaçlarıdır, istihdamdır, büyümedir, ihracattır. Bu taraf biraz göz ardı edilir gelişmekte olan ülkelerde. Çünkü bazı yerleşik iktisadi algısal kavramlar piyasa deyince sadece bu saydığım ilk üçünü göz önünde bulunur. Onların beklentisi aslında isteği hiç faiz indirimi olmaması yönündeydi. Ama beklentisi illa olacaksa da 250 baz puanı geçmemesi gerektiği yönündeydi. Eğer geçerse döviz kurunda yukarı yönlü sert bir hareket olacağına yönelik çok sayıda
beklenti vardı.
Beklenti, analiz, işte haber piyasada vardı. Oysa biz daha teknik olaya yaklaşmak zorundayız. Bir kere 12 aylık enflasyon beklentisinde aşağı yönlü trend devam ediyor. Enflasyonda 16'nın altına doğru geldik aylık enflasyonda. Bir de çok yakından takip ettiğimiz ve Merkez Bankası da politika yapıcıların yakından izlediği 2 yıllık tahvil faizlerini de 18-19 arası gidip geliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin 24 olmasının hiçbir teknik nedeni zaten yoktu. Ve oradaki indirimde de 2 yıllık tahvil faizlerine doğru hareket etmenin de hiçbir sıkıntısı yoktu. Öyle de oldu. Açıkçası 425 baz puan, oradaki 25 biraz algısal çünkü 20'nin altına geldik. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi 19.75 oldu. Hı hı. Oradaki o algısal kırılmayı da sağladı yaptığı faiz indirimiyle 20'nin altına geldi. İlk anda çok küçük bir yukarı hareket gördük. Ondan sonra bugün 5.66 seviyelerinde dövizi takip ediyoruz. Yani Merkez Bankası aslında bir süredir yapması gerekeni piyasada konuşulanların aksine reel olarak, reel ekonominin gerçeklerini yerine getirmek üzere çok ciddi bir adım atmış oldu. Bu da aslına bakarsanız bundan sonraki süreç için önemli bir sinyal veriyor. Döviz kuru tarafında dengelenmenin 3 aşağı 5 yukarı sağlandığını görüyoruz. Neden? Böylesi büyük bir faiz indiriminin ardından beklenen olmadığı gibi tersi oldu. Biz para politikası gününe 5.71'lerde girmiştik.
Haftaya nasıl başladık?
5.66 ile başladık. Yani tam tersi aşağı yönlü bir hareket oldu. Bana kalırsa döviz kuru tarafındaki dengelenme devam ettiği müddetçe ki Bugün onu da konuşmamız lazım. Amerikan Merkez
Fed'i
Bankası.
Fed'i de konuşacağız. Fed'in, sorularım arasında
evet,
vardı. Evet.
Fed'in çok önemli bir kararı olacak. 10 yıl sonra ilk kez Fed faiz indirebilir. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok iyi haber. Fed orada faiz indirdikçe döviz gevşeyecektir. Oradaki faiz indirimi bizde de dövizin gevşemesi neticesinde Merkez Bankası'na yeni faiz indirimleri için alan açacaktır. Umut ediyorum Fed'in faiz indirimi gerçekleşir ki sadece Türkiye için değil dünya ekonomisi için de bunu söylemek lazım. Ben hep yazılarımda ve işte yine radyo ve televizyon programlarında ısrarla söylediğim bir şey vardı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in uyguladığı faiz politikası, uyguladığı para politikası başta gelişmekte olan ülkeler hiç olmak üzere bütün ekonominin genelini, dünya ekonomisinin geneline bir sorun oluşturuyordu. Onlar çok hızlı faiz artırımı yaptılar, çok hızlı gittiler. Oradaki sert hareketler gelişmiş ülkeleri de etkiledi, kendilerini de negatif etkiledi ama dahası bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri daha negatif etkilemişti. Şimdi burada Fed'in yeniden işte biz tamam faiz artırmayacağız, bir süre bekleyeceğiz demesiyle beraber dövizde bir rahatlama olmuştu Amerikan dolarında. Şimdi olası bir faiz indirimiyle beraber bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için daha iyi bir atmosfer oluşacak. Yeni Merkez Bankası yönetimi de aslına bakarsanız şanslı bir konjonktür yakalayabilir. Orada Fed tarafı rahatladıkça burada da alan açılacaktır ki Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu.
Evet, 25 baz puan seviyesinde olacağı yönünde de bir takım beklentiler
yani
var.
Yani evet, Fed çünkü orada bizimki gibi değil faiz oranları biliyorsunuz. Yani 2,5-3 olduğu için hani bizim 425 yaptığımızdaki etkiyle onun 25 yaptığı etki arasında bile fark oluyor. Çünkü gerçekten hem yani dünyadaki rezerv paranın sahibi bir taraftan, bir taraftan da oradaki faiz oranlarının düşük olması, enflasyonun çok düşük olması Amerika Birleşik Devletleri'nde o çok küçük 25 baz puanlık, hatta şöyle söyleyelim 0,25'lik indirim işte 2,50'den 2,25'e indirmesi bile çok etkiliyor dünyayı. Küçük gibi görünebilir ama etkisi büyük.
Etkisi büyük. Evet. Politika faizinde yaptığı indirim uzun süredir durgunluk yaşayan aslında gayrimenkul sektöründe de hareketliliğin yaşanmasına sebep oldu. Mevduat ve kredi faiz oranlarına merak ediliyor şimdi. Yakın zamanda bir indirim bekliyor musunuz acaba?
O doğrudan bağlantılı aslında Merkez Bankası'nın politika faiziyle mevduat ve kredi faizleri. Ancak orada çok kısa bir geçiş süreci olacak mutlaka. Yani birdenbire mevduatta ve kredi faizlerinde 4 puanlık bir indirim olmayacaktır. Yani bankaların da kendilerini ayarlaması gereken bir süreç var ama kademe kademe bu yansıyacak. Ben dahasını öngörüyorum. Yani bugün Fed'in faiz indirimiyle beraber, olası faiz indirimiyle beraber eğer realize olursa bu faiz indirimi döviz tarafından çıkışların da bankaların daha kolay TL bulmasına sebep olması nedeniyle bankalar daha rahat hareket edip kredi faizlerini aşağı indirebilirler. Çünkü bizde içerideki sıkıntı şu. Bir süreden bu yana döviz kurlarında yaşanan o sert yukarı yönlü hareketler yurt içi yerleşiklerin daha fazla döviz talebi etmesine neden oldu. Onların döviz talebi arttıkça içeride bankalar TL mevduat yerine döviz tevdiatla karşı karşıya kaldılar. Şimdi parayı dolarla topluyor, euro ile topluyor. Krediyi TL ile veriyor. Şimdi bunu yapabilmek için ne yaptı bankalar? Yurt dışında para takası yapmak zorunda kaldı. İçeride toplanan döviz kadar kredi kullandıramadığı için onun TL'ye dönüşü de bir ekstra finansman maliyeti getirdi bize. Ve o para takası yani bizim swap mekanizması dediğimiz mekanizmadan dolayı da faizler artmak zorunda kaldı maliyetlerden dolayı. Şimdi eğer dolardaki gevşemeyle beraber yani Fed'in alacağı karar ki Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Euro'nun gevşemesini sağlayacak gibi görünüyor. Eğer dolarda da bir gevşeme başlarsa bu çok iyi haber. Bu sefer içeride döviz tutan ve bu seviyelerin üzerinde veya bu seviyelerde döviz alanlar da TL'ye dönmeye başlayacaktır. Onların Türk lirasına dönmeye başlamasıyla beraber bankaların TL mevduatı arttıkça maliyetleri düşecek açıkçası. Onun da etkisi olacak. İşte bütün bunlar hepsi birbirine bağlı ama biraz daha zamana ihtiyacımız
biraz
var.
Biraz orta ve uzun vadede.
Evet, sistem görüyoruz. Şöyle değil yalnız. Yani Merkez Bankası 4 puan indirdi. Ertesi sabah bir özel bankaya veya kamu bankasına gittiniz. Faizler 4 puan düştü. Böyle değil. O bir ayarlama gerektiren bir mekanizma var. Çünkü sonuç itibariyle çok yüksek montanlı hareketlerden bahsediyoruz.
Evet. Peki Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının yerli ve yabancı sermaye yatırımcılar söz konusu olduğunda bir etkisi olacak mıdır? Nasıl etkilenecektir acaba?
Şimdi buradaki temel konu şu. Türkiye'de finansman maliyetlerinin yüksekliğini tartıştık hep. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İstanbul Sanayi Odası ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Ondan önceki ayda da ilk 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamıştı. Şimdi o aslında İstanbul Ticaret Odası'nın, özür dilerim, İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu bu çalışma, ISO 500 ve ikinci 500 çalışması bize Türkiye'de reel sektörün, sanayinin röntgenini çekmeye yarayan veriler sağlıyor. Şimdi o verilere baktığımızda şunu görüyoruz. Bizim sanayi işletmelerimizin sırtındaki en büyük kambur finansman maliyetleri. Şimdi orada finansman maliyetleri tarafında aşağı yönlü hareketler başlayınca hem içerideki yatırımcılar daha hızlı hareket edebilecekler, hem Türkiye'de finansman maliyetlerinin azalması, karlılıkların da artmasıyla beraber yabancı yatırımcıların da ilgisini çekecek. Biliyorsunuz bir Alman otomobil markasının şu anda Türkiye'de yatırım yapma aşamasında olduğunu biliyoruz. İşte hani nihai olarak ilan edilmedi ama bütün ön göstergeler artık bu Alman otomobil firmasının Türkiye'de yatırım yapacağı yönünde. Bu neden kaynaklanıyor? İşte bu tarafta hem ekonominin o geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur şokunun ardından yaşadığı olumsuz sürecin dengelenmeye başladığını, hem de artık Türkiye'nin bir yıl öncesine göre daha öngörülebilir olduğunu gösteriyor ki Merkez Bankası 425 bas puanlık faiz indirimini yapabildi. Şimdi bu açıdan tam da söylediğiniz gibi yerli ve yabancı yatırımcının önünü görebildiği bir ortam aslında herkesin beklediği bir ortam. Çünkü gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Şöyle bölgesine bir baktığınızda tam Orta Doğu'ya yakın, işte Asya'ya yakın geçiş köprüsü, hep söylüyoruz ya, İpek Yolu Koridoru'nun en önemli duraklarından bir tanesi diye, yeni adıyla Kuşak Yol Projesi'nin en önemli duraklarından bir tanesi. Bir saat mesafede Balkanlardasınız, bir saat mesafede kuzeyde Ukrayna üzerinden yukarı çıkabiliyorsunuz, bir saat mesafede aşağıda Akdeniz üzerinden Afrika'ya inebiliyorsunuz. Baktığınızda hep işte Türk Hava Yolları'nın söylediği bir şey vardır, sunumlarında kullandığı, 3 saat uçuşla dünya nüfusunun yarısına ulaşabiliyorsunuz neredeyse. Şimdi böyle potansiyeli olan bir ülkenin iş gücü açısından baktığımızda görece olarak Avrupa'ya göre oldukça uygun bir iş gücü, yani fiyatsal olarak, maliyet olarak uygun bir iş gücü var ama en az Avrupa kadar da yetenekli bir sanayi altyapısının olduğunu görüyoruz. İşte eğitim kalitesinin her geçen gün arttığı, eğitim içeriklerinin her geçen gün arttığı bir ülke var. Genç nüfus avantajı var. Diğer taraftan bakıyorsunuz, gerçekten küresel ilişkileri, uluslararası ilişkileri çok iyi yönetti. İşte Suriye krizinde bugün gelinen nokta, çözüme doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Irak tarafında terörle mücadelenin verdiği bir rahatlık var. Diğer tarafta İran konusunda Türkiye'nin attığı adımlar gerçekten hani kendisini çok rahatlattı. Şimdi burada bu etrafımızdaki sorunların yavaş yavaş çözülmeye başlamasıyla beraber çok büyük bir ihracat potansiyeli olan bir ülkeyle karşı karşıyayız ki bütün bu sorunlara rağmen her ay biliyorsunuz ihracatta rekorlar kırarak Türkiye'ye gidiyor. İşte buradaki rahatlama bizi daha da önemli bir özür dilerim, önemli bir yola sokacaktır. O açıdan bu indirimler, ki ben bunun bir kerelik olduğunu düşünmüyorum, biraz daha geleceğiz aşağıya doğru. Enflasyon,
Eylül-Ekim var, evet, toplantıları var.
Enflasyon beklentileri rahatladıkça, enflasyon da aşağı doğru gittikçe Merkez Bankası'nın alanı açılacaktır ki bu akşam FED'de de olacak bir faiz indirimi bunun en büyük göstergelerinden olur.
Evet, zaten para politikası kurulu da yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşme ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etmişti. Bunu da belki altını çizmek,
evet,
lazım.
Evet, şimdi Merkez Bankası tabii bu faiz indirimini faiz indirelim diye yapmadı. Piyasanın gerçeklerine bakarak yaptı. Benim de biraz önce belirttiğim gibi ve metinde de zaten yer bulduğu gibi o enflasyon beklentilerindeki aşağı yönlü hareket çok önemli. Yani biz bugünkü enflasyona bakmıyoruz Merkez Bankası'nın faiz kararında. Önümüzdeki 12 ayda enflasyon beklentisi ne yönde değişmiş? Aşağı yönlü ise bu iyi haberdir. O zaman biz faiz indirimi için alan açabiliriz. Diğeri o finansal koşullardaki iyileşme. Yine söylediğimiz gibi geçtiğimiz yıldaki Türkiye ekonomisindeki risklerle bu yılkiler aynı değil. Bir rahatlama olduğunu görüyoruz. O çok önemli Merkez Bankası tarafında ama bütün bunlardan daha önemli olan bir şey var. Güven oluşması. Piyasa, yani ekonominin bir güven ortamı içerisinde hareket edebilmesi. Bunu da şöyle gördük açıkçası. Merkez Bankası Başkanlığı'nda bir değişiklik oldu. Öyle çok büyük bir ciddi sorunla karşı karşıya kalmadık tepkisel olarak piyasalarda. İkincisi, Merkez Bankası önden yüklemeli bir faiz indirimi yaptı. 425 işte hani beklentinin de 200 puan üzerinde neredeyse bir 200 bas puan üzerinde bir indirimdi bu. Önden yüklemeli indirim diyebileceğimiz bir indirim yaptı. Ona rağmen kurdaki gevşemeyi de görüyoruz. Bence bundan sonrası için Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararının metinlerinde şunu da görmeye başlayacağız. Piyasanın önünden giden bir Merkez Bankası göreceğiz. Şimdi bizde Merkez Bankası son dönemde biraz reaktifti. Gelişmeler oluyordu. O gelişmelere cevap veriyorduk ama ilk kez Merkez Bankası biraz daha proaktif oldu ve önden yüklemeli bir faiz indirimi yaptı. Tahmin ediyorum bundan sonraki toplantılarda da bu minvalde açıklamaları metin içerisinde okuyor olacağız.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz'dı konuğumuz. Hava durumuyla devam ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Ankara az bulutlu ve açık 35, Erzurum parçalı ve az bulutlu 30. Amsterdam parçalı bulutlu 23, Atina açık 33, Bağdat sıcak 44, Berlin hafif sağanak yağışı 28, Brüksel az bulutlu 25, Kiev parçalı bulutlu 31, Londra az bulutlu 25, Lefkoşa sıcak 38, Mekke sıcak 44, Budapeşte gök gürültülü sağanak yağışı 27, New York gök gürültülü sağanak yağışı 32, Paris az bulutlu 25, Roma parçalı bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışı 28, Viyana sağanak yağışı 29 ve Zürih parçalı bulutlu 24 derece olacak. Yeni gün devam ediyor.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Bolat telefon hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkürler İpek Hanım, sağ olun. Size de hoş geldiniz. Atayurt'tan selamlar.
Sağ olun efendim. Özbekistan gündemine dair neler paylaşacaksınız bizlerle?
Evet, Özbekistan gündeminde ilk olarak bir uluslararası imaj yenileme çalışmasının yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili ilk toplantı Taşkent'te düzenlendi. Biz de TRT olarak, konuşmacı olarak, yabancı basın olarak katıldık. Ve Özbekistan'ın imajının, yeni imajının ne olması gerektiğiyle ilgili olarak bir takım fikirlerimizi paylaştık. Büyükelçiler katılmıştı, yabancı misyon şefleri, temsilciler. Özbekistan'ın aslında çok da imaja ihtiyacı yok. Ama bir dönem burada FETÖ ile mücadele sonrasında özellikle buradan kovulan FETÖ mensuplarının sosyal hesaplarda, internet ortamında paylaştığı olumsuz bir imajı vardı Özbekistan'la ilgili. Bunun düzeltilmesini istiyordu Cumhurbaşkanı Mirzoy'a. Bu anlamdaki ilk toplantı Taşkent'te yapıldı. Olumlu geçti. Aslında bu kadar derin bir tarihe sahip, aydınlanma çağını Avrupa'ya göstermiş bir ülkenin imajının aslında çok da zahmetli bir şekilde bir sürece ihtiyacının olmadığını toplantıda gördük. Zira Hiva, Semerkant ve Buhara gibi kadim medeniyete sahip bir ülke Özbekistan. Diğer bir başlığımız Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in bölgesel kalkınma ile ilgili olarak vilayetleri, ziyaretleri, incelemeleri devam ediyor. Bununla ilgili olarak bir Semerkant ziyareti var. Yine burada hem turizm potansiyeli hem tarım potansiyeli masaya yatırıldı. Halkla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Mirzoyev. Özbekistan'da hacıların uğurlanması devam ediyor. Bununla ilgili olarak da Taşkent'ten yine uğurlamalar vardı. Ve yine son haberimiz, Özbekistan'da üniversitelere başvurular başladı diyebiliriz. Özbekistan'dan gündemimiz bu kadar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yazıcı.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Sağ olun efendim. Uluslararası planda küresel göç hareketlerinin gelişim seyrine bir bakalım öncesinde. Ve Türkiye'de bazı çevreler tarafından yapılan Suriyeli göçmenlere yönelik bir algı operasyonu da başladı. Buna dair gelişmeler nedir? Bir sosyolog bakış açısıyla yaklaşımınızı öğrenmek isteriz.
Evet, yani tabii iç kamuoyundan, içeriden bakıldığı zaman bu göç meselesinin, göçmen meselesi, mülteci, göç, sığınmacı, her neyse, bu olgunun içeriden bakıldığı zaman çok fazla küresel planda anlaşılamadığı görülüyor. Yani aşağı yukarı 20. yüzyılın, 21. yüzyılın başından itibaren, hele hele 2010'dan sonra son derece hızlanan bir küresel göç trafiği var. Birleşmiş Milletler bu Mülteciler Komisyonu'nun yayınladığı raporlar, yıllık raporlar gün ve gün bunun oranının arttığını gösteriyor. Yani bugün dünyada göç hareketlerinin temeli genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma sorunları, işsizlik, açlık, savaşlar, iç çatışmalar, istikrarsız politik ve toplumsal kültürel durumlar, bütün bunlar. Halen daha bugünkü, bir de tabii ekolojik felaketler, özellikle ve Güneydoğu Asya ve Afrika bağlamında bakıldığında ciddi olarak tarımsal altyapının tahrip olduğu, ülkelerin ekilip biçilemediği, burada bulunan nüfusun artık açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı, dolayısıyla zorunlu göç sorunlarının oluştuğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da son özellikle 5-6 yılda göç trafiği üzerinden oluşmuş bir insani trajediyi dünyada fotoğraf olarak sunuyor. İşte Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya göç, Afrika'dan Avrupa'ya göç, Asya'dan Avrupa'ya doğru göç, yani dolayısıyla Orta Doğu'dan Afrika'ya doğru göç, Avrupa'ya doğru göç, göç hareketlerinin bugünkü dünyada temel güzergahını oluşturuyor. Bir de ayrıca bunun dışında aslında gelişmekte olan ülkelerde nispeten durumu iyi bir iş güç sahibi olan, fakat daha iyi bir hayat talep eden bir sosyoloji de var. Yani mesela Rusya'da, Türkiye'de vesaire. Buradan da Avrupa'ya, Amerika'ya daha iyi bir hayat kurabilmek için, daha iyi bir hayatı yaşamak için göç eden hatırı sayılır bir nüfus var. Mesela halen daha Türkiye'de yani ciddi bir nitelikli emek göçü söz konusu. Yani Türkiye'den de, yani Türkiye'ye doğru göç alıyoruz. Türkiye'den de nitelikli emeğe, özellikle beyin üniversite mezunu, master, doktora programlarında işte belli mesafeleri kat etmiş bir emeğe de Avrupa ve Amerikan piyasalarına aktarıyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil, bu dediğim gibi küresel dünyanın getirdiği şeyleri, ne derler, farkındalığı, etkileşimi ve aktarımları sağladığı bir fırsat olarak düşünüyor insanlar bunu. Ve dolayısıyla büyük ekonomilere doğru, gelişmekte olan ekonomilerden ciddi bir göç söz konusu. Ayrıca da bu nitelikli emeğe talep eden bir gelişmiş ekonomik düzen var. Küresel düzen Avrupa'da ve Amerika'da. Yani böyle bir şeyde ihtiyaç da var. Hani velhasıl iç içe geçmiş, çok farklı sebeplerle göç yollarına düşmüş, göç eden milyonlarca insandan bahsediyoruz. Milyonlarca insandan. Dolayısıyla bu ilgili ülkelerdeki ekonomiyi, demografiyi, kültürel hayatı, her şeyi, gündelik hayatı değiştiriyor, etkiliyor. Bunlar da ilgili ülkelerde gerek toplumsal kamuoylarında gerekse politik kamuoylarında yeni duyarlılıklar, yaklaşımlar üretiyor. Yani işte Avrupa'da popülizmin yükselişi, ırkçılığın yükselişi, yabancı düşmanlığı, aşırı sağ partilerin yükselişi falan gibi ya da Amerika gibi ülkede Trump gibi bir insanın devlet başkanı olması, başkan olması gibi
şeyler. Ve son ırkçılıkla ilgili mesajları da aynen biliyoruz. Aynen
öyle. İşte Avrupa'da da benzer siyasetlerin, popülist siyasetin yükselişi işte. Ya Fransa'da Macron'un, İngiltere'de şimdi yine şeyin Boris Johnson'ın işin başına gelmesi falan. Bütün bunlar yani popülist siyasetin bu nevi göç hareketlerinin yerleşikler üzerinde yarattığı psikolojik travmanın ya da o uyumsuzlukların ya da farklı bakış açılarına beklentilerin ürettiği politik çıktılar, sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bakıldığı zaman, bu çerçeve içinde bakıldığı zaman Türkiye nasıl bir göç sorunuyla karşı karşıya? Bir defa arka arkaya muazzam iki büyük göç hareketi yaşadı Türkiye. Birisi Türkiye'nin iktisadi büyüme, kalkınma vesaire süreçlerinde köyden şehre doğru, tarımdan endüstriye ve hizmetler sektörüne doğru muazzam bir göç yaşadı Türkiye 1950'lerden 2000'li yıllara kadar. Halen daha sürmekte olan, biraz dinamiği düşmüş bir göçten bahsediyordu. Bu aşağı yukarı Türkiye'yi 30 yıl önce köylü bir toplumken 30 yıl sonra 30 yıl önce 30 milyon nüfusa sahip nüfusunun neredeyse 22 milyonu köylüyken bugün 82 milyonuna sahip neredeyse nüfusun kırsal alanda 10 milyona düştüğü bir yeni tabloyla karşı karşıyayız. Eğitimsiz ve mesleksiz bir toplumdan hızla eğitimli, meslekli bir topluma ve orta sınıflaşmaya, metropollere vesaire açılan yeni bir Türkiye fotoğrafı var. Dolayısıyla iç göç boyutunda bu tip travmaları, bu tip hareketlerin yaşatacağı doğal travmaları yaşayan, dönüşüm sorunlarını yaşayan Türkiye, bu defa da Suriye meselesi, Irak ve Suriye meselesi üzerinden ciddi bir dış göç baskısıyla karşı karşıya. Aşağı yukarı bugün Türkiye'de muhtelif ülkelerden Türkiye'ye gelen göçmenlerin oranının 5 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. İstatistiklere göre bunun 3,5 milyonu şeyden geldi, Suriye'den geldi. Muazzam bir rakam bu. Yani olağanüstü bir rakam. İşte Afganlar, ondan sonra Orta Asya ülkelerinin farklı ülkelerden gelenler, Irak'tan gelenler, Afrika'dan gelenler, bunların dışında Suriye'den gelen çok muazzam bir nüfus. Şimdi bunlar özellikle Suriyeliler tabii bir iç savaştan kaçarak geliyorlar ve bir savaş travmasını bizim ülkemize taşıyorlar. Yani bir defa düşünün ki bu ülkede insanlık tarihinin nadiren görebileceği muazzam bir iç savaş yaşandı ve bir Şam rejimi bu ülkeyi kendi ülkesini kendi bombalarıyla neredeyse yok etti yani. Yani sadece başka hiçbir şeye bakmamız, Hama'ya, Humus'a, Rakka'ya, oraya buraya bakmayalım. Sadece Halep'e bakalım. Fotoğrafın ne anlama geldiği görülüyor. Yani dolayısıyla insanların evlerinin başına yıkıldığı, şehirlerin topyekün yıkıldığı bir fotoğraf üzerinden okunduğunda Türkiye'ye, Lübnan'a, aslında Ürdün'e bir travma taşındı. Yani milyonlarca insanın, en büyük iki bu ülkeler, en çok göç alan ülkeler. Bunların içerisinde Türkiye'nin tabii aldığı göçmen sayısı hepsini katlayacak durumda. Yani dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde Türkiye bu göçmenlerin öncelikle geçici sığınmacılar diye bahsedilen bu statüdeki Suriyeli göçmenlerin öncelikle karınlarının doyması, kapalı bir yerde, yani bir çadır altında ya da konteynerde barındırılmaları filan gibi acil sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sorunları çözmek zorunda kaldı. Şimdi aşağı yukarı bu göçün 7. yılı, 8. yılına giriyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenlerin şimdi Türkiye'de doğan yüz binlerce çocuğu var. Yani düşünün, ilk burada doğmuş çocuk şimdi 7 yaşına giriyor. Yani muazzam bir hadiseden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu defa Türkiye 2, Suriye sorunu çözülebilmiş değil. Yakın gelecekte 3-5 yıl içinde çözülebilirse bunu bir başarı olarak değerlendireceğiz. çözülememe ihtimali de var. Fakat bir an çözüldüğünü düşünün. Bunlar yıkılmış bir ülkede nereye gidecekler? Evleri, barkları yıkılmış, ülke ekonomisi çökmüş, iş yok vesaire. Dolayısıyla bir de burada iş tutmuşlar, iyi kötü tutunmuşlar bir yerlerde vesaire. Yani dolayısıyla göç teorisi üzerine çalışan sosyologlar şunun farkındalar. Yani temel bir kural çalışıyor burada. Göçmenlerin geldiği ülkelerde kalış süreleri uzadıkça geri dönüş ihtimalleri zayıflıyor. Kalıcı bağlar kuruyorlar. Dolayısıyla 7 yıl, 6 yıl, 7 yıl uzun bir süre. Çok büyük ihtimalle bir barış sağlansa bile bu Suriye göçmenlerin çoğu Türkiye'de kalacak. Ve Türkiye bunu yakın zamanda hissedip anladıktan itibaren entegrasyon politikaları denilen politikaları devreye sokmaya başladı. Hatırlayın, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, başta Almanya'da entegrasyon bakanlıkları var. Yani entegrasyonla ilgili çalışan bakanlıklar var. Biz halen daha yeni adım atıyoruz bu sosyolojik planda, bu göç meselesine yeni adım atıyoruz ve kurumlarımızı yeni oluşturacağız daha. Yani daha çok bir bakım ve güvenlik sorunu olarak aldığımız mesele artık yavaş yavaş bir sosyolojik entegrasyon sürecine muhatap milyonlarca insan algısına dönüşmek zorunda kamu otoritesi tarafından. Bir de tabii böyle durumlarda eğer ülke ekonomileri rutin şekilde %4, %5 her yıl büyürse, ekonomi iyi kötü, orta sınıfı ve geniş yaygın kesimleri tatmin edebilirse, o ülkelerde bu göçmenlere karşı tepki sınırlı kalıyor. Bizde tabii büyük çapta bu göçmenlerle kültürel yakınlık, akrabalık ilişkileri vesaire üzerinden ortak inanç vesaire gibi değerler üzerinden bir yakınlık da olduğu için, yani ötekileştirme, ayrımcılık vesaire gibi kültürel kodlar zaten bizde olmadığı için, dolayısıyla batıda yani 300-500 bin göçmenin kaldırılamayacağı koşullarda biz pekala 3,5 milyon göçmeni kaldırabiliyoruz bakımdan. Fakat bütün bunlara rağmen ülkenin ekonomik süreçlerinin belli sorunlarla karşı karşıya kaldığı dönemlerde sorun yeni bir boyutla karşımıza çıkıyor. Yani şimdi diyelim Türkiye geçen yıl Ağustos ayından itibaren karşı karşıya kaldığı dolar kurundaki türbülans sonucunda oluşmuş ekonomiye etkileri üzerinden ekonomi daralıyor, işsizlik artıyor, ondan sonra hayat pahalanıyor, ücretler ve emekler arasında hayat gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla bu tip durumlarda homurdanan kitleler dönüyorlar, ilk Suriyelileri görüyorlar ve psikolojik olarak bunlar yüzünden işsiz kaldık, bunlar yüzünden hayat pahalandı, işte devlet, hükümet her neyse bize vermesi gereken kaynakları bunlara dağıtıyor. Dolayısıyla bu algı üzerinden bir problem ortaya çıkıyor. Bunu tabii son seçimde fena halde siyasetçiler tarafından da kullanıldığını gördük ki bu gündelik siyasetin tartışılan, speküle edilen bir konusu olmamalı. Çözüm neyse iktidarıyla, muhalefetiyle ortak aranması gereken bir mesele. Dolayısıyla şimdi iktidar bu seçimle birlikte özellikle İstanbul seçimlerinde elde edilen sonuçlarda bu göçmenlere tepkinin ağırlığını seçim sonuçlarında hissettiği andan itibaren net bir şekilde meseleye eğilmeye başladı. Yani İlk defa Cumhurbaşkanı'nın ağzından yepyeni sözler duyduk bu konuda. Yani bu mültecilerin geri ülkelerine gönderileceğini, gitmesi gerektiğini. Şimdilerde işte bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Fırat'ın doğusuna operasyon yapma ihtimali tartışılıyor, konuşuluyor. İşte geçen hafta yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, yani bu Fırat'ın doğusunu bir an evvel 30-35 kilometre derinliğe kadar temizleyip Türkiye'deki bir takım Suriyelileri buraya transfer edecek, aktaracak. Burada işte yeni yerleşim yerleri kurulacak. Burada yaşamalarını mümkün kılacak bir düzene geçmemiz gerekiyor. Biz sonunda ila nihaye bakamayız, bizim için çok büyük bir yük dedi. Yani dolayısıyla artık şu iktidarıyla, muhalefetiyle bu şeyin göç sorununun ciddi bir sorun olduğunu siyaset kurumu kavramış durumda. Bir miktar geç de olsa Diğer taraftan Türkiye'ye de çok fazla fatura kesmememiz gerekiyor. 3,5 milyon mülteci birdenbire kapımızda belirdi. Ve biz bunları dünyada çok az ülkenin yapabileceği olgunlukla karşıladık ve açık kapı siyasetiyle tamamını ülkemizin içine aldık. Belli kamplarda ve sınırlar içinde tutmak yerine bütün Türkiye'ye dağıttık. Dolayısıyla bu ayrıca da Türkiye demografisi üzerine sadece demin dediğim entegrasyon sorunları değil, demografi üzerine de etkiler yaratacak yepyeni bir şey üretti. Kapı açtı. Mesela işte diyelim ki Kilis ilinin nüfusu kadar bir nüfus Kilis'e geldi. Yani dünyada çok az görülebilecek bir örnek bu yani. Bir ilin nüfusu kadar o ile mültecinin gelmesi çok az görülebilecek bir örnek. Zaman zaman Avrupa ile yürüyen diyaloglarda falan bu gündeme de getirildi. Yani bu Kilis örneği. Yani Kilis'i bırakalım. Hatay gibi, Urfa gibi, Gaziantep gibi şehirlere 300'de 500 bin arasında mülteci almış durumdayız. Yani çok muazzam rakamlar bunların nüfusları dikkate alındığında. İşte 500 bin mülteci, Suriyeli mülteci sadece İstanbul'da var. İşte İçişleri Bakanı son günlerde bunlar üzerine atıflar yapıyor, bazı değerlendirmeler yapıyor. Yani düşünün bunlar da lokal planda bazı yerlerde yoğunlaşmış durumdalar İstanbul'da. Yani bu mülteci meselesi İstanbul'a, Fatih'e, Beyoğlu'na vesaire İstanbul'un görünür alanlarına geldiği andan itibaren hassasiyetin kuvvetlenmeye başladığını görüyoruz. Yani mülteci eğer Hatay'daysa, Antep'teyse o kadar görünmüyor. Ama İstanbul'daysa, Beyoğlu'ndaysa, Fatih'teyse, ortalık yerdeyse ve yani dolayısıyla görünür alana çıktıysa bu sefer hassasiyetler farklılaşıyor. Daha çok gündemde kalıyor. Kamuoyu duyarlılıkları artıyor ya da artırılıyor. Bir diğer taraftan da tabii halen daha biz uzun zamanda şöyle düşündük. Yani çok büyük bir fedakarlık yaptık ve Suriyeli mülteciler, kardeşlerimiz bu fedakarlığı ebediyen unutmayacak ve bileceklerdir. Oysa bu çok kırılgan ve naif bir bakış açısı. Yani pekala 3,5 milyon büyük bir Suriyeli nüfus üzerinde bir sürü algı operasyonları, Türkiye'ye karşı provokatif işler yapabilecek bir sürü merkez, güç merkezi, ülke, istihbarat ağı bilmem ne şu bu var. Yani bugünlerde zaten sizin yayına girerken söylediğiniz konu tamamen bununla alakalı. Bugünlerde işte provoke ediliyor. Yani Suriyeli göçmenlere deniliyor ki sizin bütün paralarınızı Avrupa veriyor. Türkiye'nin size verdiği bir şey yok vesaire. Anlatabildim mi? Yavaş yavaş belki şuraya başlayacak, bu dönemde şuna başlayacaklar. İşte Türkler size düşman, sizi tehdit olarak görüyor vesaire gibi. Derinden derine bir algıyı da oraya oturtmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada iki şeyi çok mühim, çok önemli. Bir, kamu otoritesi, devlet, hükümet. Bu meseleyi amatör bir bakış açısıyla ele almanın çok dışında büyük bir merkez kurarak, belki de bir bakanlık kurarak bu entegrasyon politikalarını topyekün güvenliğiyle, ondan sonra şeyiyle, eğitimiyle, istihdamıyla vesaire her şeyle birlikte düşünerek birlikte ortak bir politikanın parçaları olarak bu süreci yönetmek, ortak bir bakış açısı geliştirmek konusunda aceleci davranması gerekiyor. Diğer taraftan da yani muhalefet bu konuyu Türkiye'nin gündemine getireceğim diye konuyu istismar ederek daha da köpürtmek ve işte sorunun yönetilmesini zorlaştıracak adımları atmaması gerekiyor. Yani burada muhalefetin de sorumlu bir yerde durması gerekiyor. Yani sorumluluk burada son derecede önemli. Yani o bakımdan tabii burada sivil toplum örgütlerine, kamuoyu yapıcılarına, basına, televizyonlara çok önemli şey var, görev düşüyor. Yani bu tip haberleri yaparken dikkatli olmaları gerekiyor vesaire. Ama bütün bunların ortak bir siyasetin, bu konudaki ortak bir bakış açısının parçası olarak, ortak bakış açısının parçası olarak yapılandırılması gerekiyor diye düşünüyorum ve bu bakımdan da bir miktar geç kaldığımızı ve hızlı davranmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Avrupa ülkeleri hatırlayalım. 5 bin, 10 bin, 100 bin, birkaç yüz bin mülteciyi alırken kara kara düşünüyorlar. Bizimle mükayese edilmeyecek kadar ekonomik imkanları olduğu halde. Ve bunu acayip bir şey gard alıyorlar ve mukavemet gösteriyorlar. Dolayısıyla yani durup dururken bunu yapmıyorlar adamların. Kendilerince bir bildikleri var yani. Bu iş psikolojik düzeyde bir dille, geleneksel bir terminolojiyle bakılabilecek bir mesele değil. Yani çünkü 3 değil, 5 değil, 100 değil, 100 bin değil, 300 bin değil. 3,5 milyon insandan bahsediyoruz. Onların işinden, eğitiminden, istihdamından vesaire bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mülteci meselesi, göçmen meselesinin bütün akademiyi de bu işin içine katmak gerekiyor. Üniversitelerimizde göç ve entegrasyon üzerine yepyeni araştırmalar yürütmek, akademisyenlere bu konuda çalışmalar yaptırmak gerekiyor. Bu konuda Türkiye bir miktar geç kalmış görünüyor. Yani Avrupalılardan daha iyi değiliz. Yani kendi başımızda Avrupalılar Türkiye'deki göçmenler üzerine Türk akademisyenlerden daha fazla çalışıyorlarsa ya da çalıştırılıyorlarsa tırnak içinde. Anlatabildim mi? Burada bir eksiğimiz var demektir. Yani bir de akşamdan sabaha bu göç meselesi Türk açısından çözülecek bir mesele değil. Bakın bu yayın aracılığıyla şunu ifade edeyim. Türkiye önümüzdeki 10 ile 30 yıl arasında net göç alan bir ülke olacaktır. Net göç alan bir ülke. Eğer ekonomi kötüye giderse düşük gelir gruplarının sınıf altı Afrikalı ve Asyalı yoksulların ülkesi, göç ettikleri ülke haline geliyor Türkiye. Afgan göçmenlerinin, Afrikalı göçmenlerin ülkesi. Eğer büyürse de Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde yine %5-6 civarında ortalama büyüme yakalarsa 2001-2009-10'daki performansı yeniden gösterebilirse bu defa da Avrupa, Amerika dahil dünyanın bu sefer dışarıya gönderdiği nitelikli emeğini içeriye alacak ve bu sefer nitelikli emeğiyle birlikte yeni bir ekonomik düzen kuracak Türkiye. Yeni bir üretim düzeni kuracak. Yani her halükarda ya Afrika'dan mühendis gelecek ya da eğitimsiz, işsiz, aç insan gelecek. Yani Türkiye her halükarda bu göç sorununu planlamak, buna dair sağlam bir siyaset üretmek zorunda olan bir ülke. Diğer taraftan dünyanın global sorunları akşamdan sabaha değişmeyecek. Yani mesela diyelim ekolojik felaket önlenemiyor. Bu ne anlama gelir? Afrika'da daha çok beslenemeyen, daha çok doyamayan, açlıktan ölen, ölmemek için başka ülkelere göç etmek durumunda olan insanlar olacak.
İnsan hareketi kaçınılmaz.
Ya da savaşlar önlenemiyor. Afganistan'da barış ne zaman tesis edilecek? Göründüğü kadarıyla tesis edilmemesi gerekiyor tırnak içinde. O zaman oradan akış devam edecek. Dolayısıyla aynı zamanda oradan gelenlerin sorunlarını da yüklenmek zorunda kalacak Türkiye. Yani Türkiye tıpkı Avrupa Birliği'nin bir sürü ülkesi gibi, büyük ülkeleri gibi, tıpkı Amerika gibi şu ya da bu şekilde multinasyonel, farklı kültürlerin bir arada olduğu, çok farklı göçlerle karşı karşıya, göç olgusuyla karşı karşıya kalan ve bunun altından kalkması gereken bir ülke haline gelecek önümüzdeki dönemde. Çok şükür ki Türkiye bu konuda bağışıklık kazanmış bir ülkedir. Yani sadece yayına girerken bahsettiğim iç göç değil, Balkan bozgunuyla, Kafkas kriziyle başlayan, zaten imparatorluktan cumhuriyete doğru dönüşürken Anadolu'ya doğru büzülen, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan, adalardan vesaire kabul ettiği muazzam bir göçle Türkiye geçen yüzyılda zaten başında karşı karşıya kalmıştı. Yani dolayısıyla göç, göçmenlik, göç olgusu bize yabancı bir şey değil. Hani Anadolu'ya gezdiğiniz zaman, Ege'yi, Marmara'ya gezdiğiniz zaman sırayla sayıyorsunuz işte bu Pomak köyü, şu Boşnak köyü, şu Arnavut köyü, şu Çerkes köyü, şu bilmem. Her biri bunların bir yerlerden gelmiş hikayeler olan insanlar. Anadolu'ya sığınmışlar. Bu şemsiyenin altına girmişler. bu şemsiye altında yeni bir millet inşasının parçaları olmuşlar. Yeni bir milli ülkenin yurttaşları haline gelmişler. Yani dolayısıyla biz o bakımdan bu kültürel dönüşüm, entegrasyon, bütünleşme, yeni bir kimlik üretmekte, entegre etmekte yeni gelenleri ortak bir teknede büyük şeyin parçası haline getirmekte şeyiz.
Kültürel kodlarımız da var aslında. Kodlarımız
uygun, evet. Yatkınız buna. Dolayısıyla bu meseleleri bütün bu boyutlarıyla ele alarak ortak milli bir siyaset geliştirmekten başka hiç çare yok.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel değerlendirmeler için. Evet, sağ olun. Peki, akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı ile birlikteydik. Değerli dinleyicilerimiz, yeni günün bugünlük de sonuna geldik. Yarın saatler 9.05'i gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.